yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Şubat 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Fatih Atik'le birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız. Ve programımızın son konuğu ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti mülteciler Avrupa kapısına dayanır. Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne tarihi göç uyarısı. Akdeniz'de bot batırırsanız sorunu çözümsüzlüğe mahkum edersiniz. Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde bunu tek başımıza göğüslemeyeceğiz. Ülkemizin terörden arındırdığı bölgeler Suriye'nin en yaşanabilir huzurlu alanlarıdır. Güvenli bölge formülü mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur. Avrupa Birliği dostlarımızın güvenli bölge için gereken desteği vereceğine inanıyorum. Türkiye olarak ülkemizdeki Suriyelileri evlerine göndermezsek sorun Avrupa'nın kapılarına dayanacaktır. Bazıları dünyanın en zenginiyim diyor. Hayır, dünyada bir numara değilsin. Milli gelire oranla az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında dünyanın bir numarası Türkiye'dir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Budapeşte süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda önemli mesajlar verdi. Hürriyet gazetesinin manşeti biz nereye gidelim? İstanbul Şişli'de kolonlarındaki ağır hasar nedeniyle boşaltılan 4 binada yaşayan ailelere belediyenin sağladığı konaklama desteği bugün bitiyor. Sokakta kaldık diyen aileler ne yapacağını bilemiyor. Şişli Sıra Cevizler Caddesi'ndeki Melek Apartmanı kolonlarındaki hasar nedeniyle 24 Ocak'ta boşaltılıp mühürlendi. 10 gün sonra Kanarya, Billur ve Engin apartmanları da aynı gerekçeyle tahliye edildi. Yaklaşık 200 kişiden kimileri yakınlarının yanına, kimileri de belediyenin desteğiyle otele yerleşti. Şişli Belediyesi'nin konaklama desteği bugün sona eriyor. Belediye yetkilileri geçici konaklama veya taşınma yardımının dışında destek veremeyeceklerini söylüyor. Ancak aileler, bir günde sokakta kaldık, gidecek yerimiz yok, geçici değil kalıcı desteğe ihtiyacımız var, diyor. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız bir başka haber, İttifaklar genişledi başlığını taşıyor. Partiler yerel seçimlere katılacak adayları dün Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Hem Cumhur hem de Millet İttifakı genişledi. AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ortak aday çıkaracakları illeri 30'dan 51'e yükseltti. CHP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı da işbirliğini 50 ilden 56'ya çıkarttı. İYİ Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz başvuru saati kaçırılınca aday gösterilemedi. Milliyet gazetesinin manşeti çürük binaya 3 ay süre. İl ve ilçelerde riskli alan ve binaların 3 ay içinde bildirilmesini isteyen Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm planlamasını buna göre yapacak. Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, en riskli alanların 3 ayda bakanlığa iletilmesi için 81 ile genelge gönderdi. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasını istedi. Kartal'daki binanın çökmesinin ardından bakanlığın Alo 181 çağrı hattına gelen telefonlar da katlandı. Olay günü ve bir hafta öncesi çağrı merkezini Türkiye genelinde 93, İstanbul'da 40, Kartal'dan 3 kişi ararken bu sayı olayın yaşandığı günden 17 Şubat'a kadar ise Türkiye genelinde 2087'ye, İstanbul'da 1486'ya, Kartal'da da 473'e çıktı, diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda uçurumun kıyısında başlığı var. İzmir, Bayraklı'da yaşayan vatandaşlar yağışlardan dolayı düşen kaya parçaları nedeniyle evlerine giremez oldu. Evlerinde çatlaklar oluşan mahalle sakinleri, yetkililere haber verdik ama bir sonuç çıkmadı. Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor, diyerek tepkilerini dile getirdi, diyor Milliyet gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti Ankesör ablası. Ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu örgüt üyelerini bir arada tutmakla görevli FETÖ ablası hücre evinde yakalandı. FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün Ankara'da 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında tabanın dağılmaması için örgüt tarafından özel olarak görevlendirilen Yasemin Ören de bulunuyor. Ören'in kripto haldeki militanlarla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu, hapisteki FETÖ'cülerin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduğu tespit edildi. Hücre evindeki aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bir haftada 3 toplantı. Amerika Birleşik Devletleri PKK ile Türkiye'siz güvenli bölge planı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Suriye'den çekilme sözü verirken Pentagon daha çok yerleşme planı yapıyor. Son bir hafta içinde PKK'lı teröristlerle Kamışlı, Aynisa, Aynel Arap'ta 3 ayrı toplantı yapan Amerika Birleşik Devletleri heyetleri Türkiye'siz güvenli bölge planlarını konuştular. Kamışlı'daki ilk toplantıda Amerikalılar PKK'nın siyasi temsilcileriyle buluştular. alt düzeydeki toplantıda ağırlıklı olarak güvenli bölge konuşuldu. İkinci toplantı Ayn İsa'da oldu. CENTCOM komutanı Orgeneral Joseph Wootel ve diğer askeri yetkililer PKK-PYD'nin elebaşlarından Şahin Cilo ile bir araya geldi. Buluşma Amerikan basınına da yansıdı. Şahin Cilo'nun katıldığı Ayn el Arab'daki üçüncü toplantıya DAEŞ'le mücadele koalisyonunun baş danışmanı William Robeck, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri yetkilisi ve Pentagon'dan üst düzey askerler katıldı. Cilo'ya komutan diye hitap eden Amerikalılar, güvenli bölgeyi birlikte kontrol etme sözü verdi. Kurulacak birliğe Cilo ve bir subayın komuta etmesi ele alındı demiş Yeni Şafak gazetesi. Hemen yanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi bölmek istiyor demiş Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmayı hedeflediğini söyledi. Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesle kurulan tampon bölgelere de yasa dışı olarak sızmak istediğine dikkat çekti. Star gazetesinin manşeti "Sen kimin vekilisin? Akdeniz'de petrol aramayın." diyor. Yunanistan'ın başını çektiği ülkeler petrol arama bahanesiyle Doğu Akdeniz'deki hakkımızı gasp ederken CHP'li vekil Başarır'ın "Petrol bulamadık, orada ne işimiz var?" önergesi "Böyle vekil varken düşmana ihtiyaç yok." dedirtti. Akdeniz'de birçok ülkenin petrol arama gemileri cirit atarken CHP'li vekil Başarır, Fatih Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa isimli sondaj ve sismik gemilerimizin Akdeniz'deki varlığından rahatsız oldu. CHP'li vekil, "Tek kova bile petrol bulamadık, boşuna masraf, orada ne işimiz var?" önergesiyle Akdeniz'deki arama çalışmalarımızı meclise taşıdı. CHP'li vekil, verdiği önergeyle Türkiye'yi enerji denkleminde devre dışı bırakmak isteyen Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır'ın Doğu Akdeniz politikasına da destek çıkmış oldu. Başarır'ın skandal girişimi sahada ve politik arenada düşmanlarına karşı mücadele eden Türkiye'nin içeride de kuşatma altında olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti PKK'nın son marifeti, canlı kalkan satılık kadınlar. PKK'nın gözü dönmüş sözde yöneticileri, kadın teröristleri ölüme itiyor. Örgütün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor demiş Yeni Birlik gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti ilaç baronları canımızla oynuyor. Küresel güçlerin kur oyunuyla yerel işbirlikçilerin patates soğanla gerçekleştiremediği iktidar taban kavgasını şimdi ise ilaç baronları deniyor. %26.4'lük zammı beğenmeyen küresel ilaç firmaları muadili olmayan hayati ilaçları satmayarak hem hayatımızla oynuyor hem de halk ile iktidarı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Milat gazetesinin manşeti CHP'yi budadı, koltuğunu korumaktan başka hiçbir derdi yok demiş Milat gazetesi. Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemede HDP'yi gözetmesi ve mezhepçi tutumu CHP'de bomba etkisi yaptı. Kafalara silahların dayandığı CHP'de istifa edenler parti aşure kazanına döndü diyor. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti Sağlık Bakanı noktayı koydu. İlaç zammını devlet ödeyecek. Fahrettin Koca, ilacın çok büyük kısmını devlet ödüyor. Yani zam vatandaşa değil, kamuya yansıyor dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan, günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii biz de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başladım. Cumhurbaşkanı'nın gündemi bugün oldukça yoğun. İlk olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferoğlu'nun ant içme törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ardından saat 12'de Türkiye'de ilk kez yaşlılık şurası düzenlenecek. Bunu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan 100 yaşını geçmiş aktif ve üretken yaşlılar da katılacak bu programa. 12'deki programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ardından yerel seçim mesaisi sürecek Cumhurbaşkanı'nın. Saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Altındağ ilçesinde partililerle buluşacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde ise Etimesgut'ta olacak. Burada da yine partililerle buluşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii yerel seçimlerden bahsetmişken siyasi partilerde de bu hazırlık sürüyor. AK Parti, MHP ve CHP'deki hazırlıkları muhabir arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Bugün İYİ Parti seçim bildirgesini açıklayacak ve adaylarını tanıtacak. Yerel seçime giderken saat 11'de yapacak yerel seçim bildirgesi açıklamasını ve aday tanıtımını. Büyük Birlik Partisi'nde ise Genel Başkan Mustafa Destici bugün saat 11'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyasetin gündemi bu şekildeydi. Geçelim Ankara'nın yargı gündemine. Bugün FETÖ'nün 3 önemli davası var. Genelkurmay Çatı davası, Kara Harp Okulu davası ve Özel Kuvvetler davası. Bu davalarında yine Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde görülmesine devam edilecek. Saatler onu gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile Şubat ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak ve son olarak Ankara gündemi Polatlı'daki Topçu Okulu ve Füze Komutanlığı'nın arazisinde sıfır atık projesi kapsamında elde edilen komposttan yapılan ağaçlandırma çalışmaları basın turu ile tanıtılacak. Gündemin öne çıkan başlıkları bu şekilde.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Fatih Atik, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazete manşetlerini, öne çıkan haberleri, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde yoğunlukla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı Budapeşte süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı açıklamalar, Suriye mesajları, verdiği mesajlar var. Güvenli bölge konusunda önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Güvenli bölgeyi sahada uygulayacağız dedi. Tabii bir de mülteciler, göçmenler, göç problemiyle ilgili mesajları önemliydi. Göç probleminin tek çözüm yolu mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendireceksiniz dünkü mesajları?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları yıllardan beri veriyor. Yani Suriye'de iç savaş başladığı günden bu yana Türkiye'nin mesajları, pozisyonu değişmedi. Oradaki mülteci dalgası, insanların göçü Türkiye'nin en büyük endişesi oldu. Ve bu noktada da en büyük yükü çeken ülke yine ülkemiz Türkiye. 4 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde şu anda barınıyor. Bunlardan bir kısmı geri döndü, küçük bir bölümü. Yaklaşık 300 bin kadarı geri döndü ama büyük çoğunluğu bütün ülkeye yayılmış durumda. Hatta bazı sektörlere girdiler, iş yapıyorlar burada. Suriyeliler yıllardan beri Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'nin en büyük tezi, Ankara'nın en büyük tezi Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgelere bu insanların geri gönderilmesi. Çünkü yaşadıkları yerler tahrip edildi. Bir, ikincisi de bunların birçoğu da PKK-PYD terör örgütü tarafından yerlerinden, yurtlarından sökülüp atıldılar. Gidecek yerleri olmadıkları için de büyük bölümü Türkiye'ye geldi. Bir bölümü Ürdün'de yaşıyor. Mültecilerin dünya genelindeki sayısını da verdi Cumhurbaşkanı. 70 milyon civarında mülteci evet. var dedi. Türkiye burada büyük bir insani görev ve sorumluluk üstlenmiş vaziyette ve de çok da büyük bir fedakarlık yapılıyor. Yani neredeyse 30 milyar dolar civarında bir para Suriyeli mülteciler için harcandı. Avrupa Birliği üyelerine bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da söyledi. Yani yüzlü 80'li rakamlarda insanı almaktan çekiniyorlar, tereddüt ediyorlar. Onları almıyorlar. Sınır bölgelerinde neler yaşandığını 2-3 sene önce hep beraber izledik. Akdeniz'deki faciaları zaten anlatmaya gerek yok. Yani Yunanistanlı gümrük görevlilerinin, askerlerin, İtalyanların filan nasıl o şişme botları patlatıp, batırıp insanları ölüme terk ettiklerini gördük. Tüm bunlara kim sahip çıkıyor? Türkiye sahip çıkıyor. Ama maalesef bunu anlatmakta bir türlü muktedir olamadık. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu bölgeyi karıştıran Amerika Birleşik Devletleri insan hakları noktasında aşırı duyarsız. Yani kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Ama orada ölen insanlar, evlerinden, yurtlarından, çocuklarından, ailelerinden kopan insanlar Amerikalıların hiçbir zaman umurunda olmuyor. Sadece Orta Doğu'da değil, dünyanın hiçbir yerinde. Şimdi buradan bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın tezlerine yani cevap vermek mümkün değil. Çok net bir şekilde %100 haklılık payı olan sözler bunlar. Şimdi güvenli bölge konusu tekrar gündemde. Zaten hiç gündemimizden düşmedi de tekrar gündemde. Aslında fiilen Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturdu. Cerablus'ta, Elbap'ta. O bölgelere gitti zaten bu 300 bin kişi kadar Suriyeli. Şimdi geçen hafta yapılan Soçi zirvesinde de bir mutabakata varıldığını ben düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın önceki gün yaptığı Isparta mitingindeki açıklamaları biraz daha net. Soçi'den dönüşte dedi ki Isparta'da biz bugün yarın Fırat'ın doğusuna müdahale edeceğiz. Ve Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da güvenli bölgenin sınırlarını çizdi Türkiye açısından. 30-35 kilometre derinlikte Antep'ten şeye kadar, yani Türkiye açısından Urfa'ya kadar ya da işte sınıra kadar olan bölgede 400-450 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. Burayı Türkiye kapatacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri çekileceğiz dedi ama çekilmeyecekleri ortada. Yani Türkiye'yi sürekli oyalamaya devam ediyorlar.
Evet.
Türkiye artık burada Soçi'de benim anladığım kadarıyla iki konuda mutabakata varıldı. Bir tanesi İdlib'in terörden temizlenmesi. İkincisi de bu Fırat'ın doğusu meselesi. Soçi'den sonra Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Az önce siz de paylaştınız.
Hı hı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Suriye'yi resmen bölmek için çabaladığını söyledi.
Evet.
Ve bu çabanın da arkasında şunun olduğunu belirtti. Lavrov dedi ki Fırat'ın doğusunda ayrı bir bölge oluşturacaklar. Bunun için terör örgütleriyle çalışıyorlar dedi. İlk defa kullandığı ifadeler var. Fırat'ın doğusunda sözde bir devlet kurmayı hedeflediklerini anlattı ve bu konuda uyardı Amerika Birleşik Devletleri'ni. Soçi'de ve daha öncesinde yapılan görüşmelerden sonra şunu biliyoruz ki artık Rusya bu noktada Türkiye'ye çok da hayır demiyor.
Hı hı.
Bir Ankara mutabakatını önümüze getirdiler. Ankara mutabakatı aslında terör örgütlerine karşı sıcak takip imkanı veren bir anlaşma. Fakat bir taraftan da Suriye rejimiyle çalışmanızı beraberinde getiren bir anlaşma. Alt düzeyde istihbarat örgütünün örgütlerinin çalışmaları başladı zaten. Yani ben seçim öncesinde bir operasyonun başlamasına mümkün gözüyle bakıyorum artık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden, çünkü Türkiye umudunu kesmiş vaziyette. İrtibatlar devam ediyor, görüşmeler devam ediyor. Fakat somut atılmış bir tane adım yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na çekileceğiz dedi. Onun arkasından bambaşka açıklamalar yaptı. Fakat Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Wotan son dönemde birkaç defa geldiler gittiler bu tarafa. Suriye'yi de ziyaret ettiler. Amerikalı yetkililerin son dönemde özellikle YPG'li PKK'lı teröristlerle 3-4 ayrı toplantı yaptığını gördük. Kobani'de. Ondan sonra ya da aynen Arap diyeyim. İşte oradaki 3-4 Kamışlı'da filan. Oralardan gitmek yerine tam tersine oluşturulacak bir güvenli bölge varsa şayet o güvenli bölgeyi PKK'lılar için oluşturmayı hedefliyorlar.
Bugün Yeni Şafak gazetesinin manşet haberiydi.
Yani bu artık açıklan yapılan bir şey.
Türkiye'siz güvenli bölge.
Türkiye'de ısrarla şunu söylüyor. Biz bunu kabul etmeyiz diyor. Hem Cumhurbaşkanı hem Milli Savunma Bakanı hem diğer yetkililer, Dışişleri Bakanı bunu söylüyorlar. Türkiye burada artık bir yol ayrımına geldi. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'ni bekledikçe olumlu bir adımın gelişmeyeceğini görüyoruz. Suriye krizi başladığı günden bu yana Amerika Birleşik Devletleri Türkiye açısından verdiği hiçbir sözü tutmadı. Amerika'nın çekilmesi bile aslında Türkiye açısından çok da olumlu bir şey değil. Çünkü zaten gidecek buradan yani. Zaten gidecek. Yani bize böyle çok güzel şeyler sunmuyor. Eğer çekilseler bile. Orada DAEŞ'la mücadele etmeniz gerekiyor. Ne kadar derine gireceksiniz onun detayları bilinmiyor. Yani bir kaos var. Türkiye'yi o kaosun içine de çekebilirler. Yani çekilme ihtimali gerçekleşirse. Ama bu da gerçekleşmeyecek görünen o ki. PKK ile YPG ile çalışmayı devam ettirecekler. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yaparken de Amerika Birleşik Devletleri bizim oralara girmemizi istemiyordu. Ona rağmen Türkiye bu harekatları gerçekleştirdi. Şimdi burada da benzer bir şey olacak. Yani Amerika ile biz yine bu noktada ayrışıyoruz. Ayrışmaya da devam edeceğiz. Diğer ülkelerden sağlanan destekle birlikte Türkiye'nin ben yakın zamanda düğmeye basacağını düşünüyorum.
Peki. Suriye ile ilgili verilen mesajlar ve olan gelişmeler bu şekilde. Bir yandan yerel seçim mesaisi devam ediyor. Dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi aday listeleri.
Evet.
Partiler, ittifaklar tarafından. Bugün gazete haberlerine baktığımızda hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın oranının genişlediği haberleri var. Cumhur İttifakı'nın 54-51 şehirde ittifak yapacağı, Millet İttifakı'nın da yine 56 şehirde ittifak yapacağı haberi var. Mersin adayıyla, İYİ Parti'nin Mersin adayıyla ilgili bir gelişme var. Adaylığın başvurusu geç yapıldığı için seçime katılamayacak Burhanettin Kocamaz. Bunlar gelişmeler. Bir DSP gerçeği var. CHP'den aday olmayıp DSP'ye giden adaylarla ilgili o tartışılıyor. Gündem bu şekilde. Ayrıntılar sizde nasıl değerlendireceksiniz?
Valla çok hareketli günlerden geçtik aday belirleme sürecinde. Artık adaylar masada, sahada. Dün itibariyle il ve ilçe seçim kurullarına partiler bildirimlerini yaptılar adaylarla alakalı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, siz de söylediniz, 51'i de ilde ortak adayla gidiyor seçime.
Evet.
Bu son haftanın gelişmesi oldu. Zaten büyük şehirlerde ortak adayla gideceklerini açıklamışlardı. Şimdi buna ilaveten 21 il daha eklendi. 51 ile çıktı. Bu 21 ilin içerisinde Osmaniye ve Rize de var. Orada karşılıklı jest yapacaklarını söylemişlerdi iki genel başkan da. Şimdi total rakam 51. Bu 51 kentin içerisinde 7 yerde Milliyetçi Hareket Partisi aday gösterecek. Nereler onlar? Adana, Mersin, ondan sonra Osmaniye, Manisa, Kırklareli, Ardahan, Kars, Iğdır ve bir yer daha var. Ama onu hatırlayamadım şimdi.
Tamam, bakarız ona da.
7 şehirde Milliyetçi Hareket Partisi aday gösterecek.
Hı hı.
Diğer 44 şehirde de AK Parti'nin adayları olacak.
Hı
Tabii bu ortaklık sadece şeyle de sınırlı değil. Yani belediye başkan adaylığıyla da sınırlı değil. Dün bir haftadan beri özellikle hummalı bir faaliyet vardı genel merkezlerde. Ortak adayla gidilen bu 51 ilde iki parti belediye meclis üyeliklerinde de ortak liste verecekler. Artık AK Parti ve MHP'nin bütünleştiğini söylemek mümkün. Yani bu bir ittifakın tabana da yansımaya başladığı, özellikle teşkilatların birbiriyle daha yakın mesai harcamalarından ötürü daha buna biz tanıklık ediyoruz. Yani Ankara'da MHP teşkilatı çok aktif bir şekilde çalışıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da mesela Etimesgut'ta bir miting yapacak. Etimesgut'ta Cumhur İttifakı'nın adayı olarak MHP'li isim Enver Demirel aday gösterilmişti. Orada bir miting yapacak. Ayrıca Altındağ'da bir miting yapacak. Orada da AK Partili aday var.
Bugün mü yapacak?
Bugün iki miting var. Evet, bugün iki miting var. Bu mitingler de devam edecek. Dolayısıyla bu ittifakın ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum sahaya. Bir de bu karşı tarafta çok ciddi enteresan bir yapı oluştu. Millet İttifakı CHP'nin öncülüğünde HDP'nin açık destek verdiği, ondan sonra Saadet Partisi'nin, İyi Parti'nin açık destek verdiği bir yapı oluştu. Her ne kadar HDP'yi gizli tutmaya çalışsalar da çok komik bir durum ortaya çıkıyor.
Bir de Saadet Partisi de 81 ilde adayını açıkladı.
Saadet Partisi bazı yerlerde ayrıştı. Yani bazı noktalarda ayrıştı. Kritik bazı yerler var. HDP ile yan yana görünmek istemiyorlar. Yani onu da söylemek lazım. Ama şunu da yapıyorlar. Aday çıkardıkları yerlerde de AK Parti oylarını bölme çabası var. Orada da farklı bir taktik olduğu söyleniyor. Çok ilginç bir şey. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aday. Kılıçdaroğlu diyor ki biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor ki biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz, ona oy vereceğiz. Saadet Partisi diyor ki biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz, ona oy vereceğiz. HDP'liler diyor ki biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz, ona oy vereceğiz. Herkes aynı adamı destekliyor, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Sonra da diyorlar ki bizim aramızda ittifak yok. Şimdi yani çok komik oluyor. İş birliği yapıyoruz diyorlar. Ondan sonra birkaç tane belediye başkanı adayı var İstanbul'da ve diğer yerlerde. HDP diyor ki bunlar bizim de adayımız. Biz de destekliyoruz. Ortak adayımız aslında. Yani CHP'nin adayı olduğuna bakmayın. Biz de destekliyoruz. Ama sonra Kılıçdaroğlu diyor ki biz İyi Parti ile işbirliği yapıyoruz. Saadet Partisi ile destek teması yapıyoruz. HDP ile hiçbir şey yapmıyoruz. Herkes aynı adayı destekliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bunun adı ne? Yani vatandaştan ısrarla saklanan HDP ile yapılan örtülü görüşmeler vatandaştan ısrarla saklanmaya çalışılıyor. Söylem düzeyinde de eylem düzeyinde de. Ama görünüyor. Yani dediğim gibi herkes aynı adayı destekliyor fakat ittifak yok. CHP'nin aday gösterdiği yerlerde HDP 11 büyükşehirde aday göstermedi. Büyükşehirde. Ankara, İstanbul, İzmir başta. Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Bursa, Gaziantep. Buralarda aday göstermediler. Burada kimin adayları var? Gaziantep'te eski HDP'li Celal Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Hangi partiden? DSP'den aday oldu. HDP orada aday koymadı. CHP aday göstermedi. İyi Parti aday göstermedi. Şimdi bunlar nasıl açıklanacak vatandaşa? Ama vatandaşın da umurunda değil. Yani vatandaşın ne düşündüğü, daha doğrusu cümleyi düzeltiyorum. CHP yönetiminin umurunda değil. Orada hedef çok açık. HDP'li sözcüler bunu dile getiriyorlar. Bizim amacımız AK Parti MHP ittifakını, Cumhur İttifakı'nı daraltmak ve onlardan ne koparırsak kar anlayışıyla hareket ediyorlar. O yüzden de amaca bulaşmak için de her yol mübah diye bakıyorlar. CHP'liler HDP'ye, HDP'liler CHP'ye, İyi Partililer zaten her yere. Genel sıfır araç pozitif grubu gibi yani. Genel böyle bir vericilik durumları var onların. Ondan sonra böyle bir durum. Ama kendi aralarında da bir anlaşmazlık olduğu ortada. Şimdi göreceğiz. 31 Mart'a çok bir süre kalmadı. 40 gün var bugün itibariyle. İlginç şeyler de oluyor. Mesela siz bahsettiniz. Mersin Büyükşehir adayı İyi Parti'nin. MHP'nin bugün MHP'den istifa etti. Burhanettin Kocabatmaz. Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı.
Evet.
MHP aday göstermeyince MHP'den istifa etti. İyi Parti'ye geçti. Böyle büyük bir törenlerle falan geçti yani. Büyük bayağı bir ses getiren törenler oldu. Orada CHP de aday gösterdi Mersin'de. AK Parti ve MHP'nin de ortak adayı var. Fakat böyle törenlerle, büyük bir şaşayla aday gösterilen mevcut belediye başkanı, İYİ Parti'nin adayı, bir de baktık ki dün akşam belgeleri teslim edilmemiş.
Evet, biz 17.30 zannediyorduk demişler.
Yani böyle bir şey var mı? Bir tek Mersin için mi 17.30 zannediyorlarmış? Yani böyle komedi durumları da var. Yani ben anlayamıyorum nasıl oluyor böyle bir şey. Ve şu an tekrar aday olması mümkün değil. İYİ Parti'den Burhanettin Kocabatmaz aday olamaz. Ancak nasıl olabilir? Diğer partiler adaylarını istifa ettirip Kocabatmaz'a aday gösterirlerse o zaman olabilir. Yani şu an itibariyle Burhanettin Kocabatmaz bir siyasetin tarihine, arşivine ismi kaldırılmış vaziyette. Tekrar aday olamıyor bu seçimler için. Böyle garip durumlar da var. Yani bu partiler siyaseti nasıl anlıyorlar, nasıl yönetiyorlar? Bunu anlamak da, tayin etmek de mümkün değil. Ama büyük bir heyecanla şimdi seçim yarışı aslında yeni başlıyor. Özellikle Mart ayında, Mart'ın son 15 gününde tansiyonun giderek yükseldiğini göreceğiz. Hı hı. Ve bu iş artık bir noktadan sonra Arzu Hanım yerel seçim olmaktan da uzaklaşacak, söylem bazında da. İki ülkenin aynı böyle bir genel seçim havasına girecek. Hı hı. Onlara tanıklık edeceğiz. Ama şu açık, AK Parti ve MHP oylarını matematiksel olarak topladığınızda CHP Millet İttifakı'nı aşıyor birçok ilde. Bu 51 ile çıkarılmasının sebebi de bu. Yani ittifakın 51 ile çıkmasının sebebi daha fazla belediyeyi alabilmek. Bir bölümü Güneydoğu'da bunların, ama Güneydoğu'da ben bu kez HDP'nin dışında Cumhur İttifakı'nın da en az bir ya da iki büyük şehri HDP'den alacağını düşünüyorum. Bazı ilçelerin tamamını alacaklarını düşünüyorum. Yani batıda da CHP'nin elinde olan belediyeleri Cumhur İttifakı alacaktır diye tahmin ediyorum bu güç birliğinden sonra. Ve sonra 15-20 gündeki o atmosfer seçmenin bakışını da doğrudan etkileyecektir diye tahmin ediyorum.
Peki DSP gerçeğiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bugün Abdülkadir Selvi de yazmış, hem Kılıçdaroğlu'yla konuştuğunu, bu konuyu telefonda söylemiş, hem Önder Aksakal'la konuştum demiş, ayrıntıları vermiş bu konuşmalarla ilgili. Hep söylenen Abdülkadir Selvi'nin yazdığı DSP'nin arkasında iktidar mı var sorusunu Önder Aksakal'a yönelttim. O da böyle bir ittifakın olmadığını, arkalarında iktidarın olmadığını söylemiş. Nasıl değerlendireceksiniz?
DSP'nin arkasında kim var? DSP'nin arkasında CHP'nin yaptığı yanlışlar var. Yani şimdi CHP'den aday olamayan insanlar ne yaptılar? İstifa ettiler CHP'den. Kendilerine bir mecra aradılar. En uygun yerde Demokratik Sol Parti. Demokratik Sol Parti aslında siyaseten misyonunu tamamlamış bir partiydi. Ecevit'in ardından zaten uzun süre seçimlerde varlık da gösteremedi. Fakat siyaset uzun soluklu bir şey, bir mücadele. CHP'nin küstürdüğü isimler DSP'ye gittiler. Neden gittiniz diyemezsiniz. Çünkü daha önce şu anda CHP'de yönetimde olan bazı isimler de DSP'den CHP'ye geçmişlerdi. Yani insanlar siyaset yapmak için kendilerine bir mecra bulduklarında orayı değerlendirebilirler. DSP'nin arkasında iktidar var, AK Parti var, Tayyip Erdoğan var demek CHP için bir kaçamak. Yani neden DSP'ye böyle bir şey yapsınlar ki? Mustafa Sarıgül'e onlar mı dedi DSP'ye git diye? CHP aday gösterseydi Sarıgül'ü zaten CHP'nin adayı olacaktı. Veya bağımsız da girebilirdi. Yani ama bir parti çatısı altında girince işin şekli değişti. CHP'liler bence DSP'den ürküyorlar. Dün de bir anket açıklandı. Konsensüs mü açıkladı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Şişli'de Mustafa Sarıgül aday. O ankete göre de Sarıgül Şişli'yi kazanıyor. CHP'nin kalelerinden bir yer Şişli. Mesela başka yerler de var. Çankaya'da Haydar Yılmaz Büyükşehir'den aday oldu. Eski Çankaya Belediye Başkanı. Dolayısıyla yani DSP'deki bu hareketlilik, DSP'nin yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi, DSP'yi bir sonraki seçimlerde iktidara taşımayacak. DSP'yi böyle bir büyük büyümüş, gelişmiş toplumun tamamına hitap eden bir parti haline getirmeyecek. Ama CHP'den ümidini kesen bir takım isimler DSP'de kendilerine bir yer buldular. Bunu da CHP kötülemeye, karalamaya çalışıyor. Siyasi transferleri eleştiriyor Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler. Halbuki DSP'ye daha önce kendileri işbirliği teklifinde bulunmuşlardı. Yani şimdi işlerine gelmediği için böyle bir kampanya başlattılar. DSP'nin iktidardan destek aldığı şeklinde, ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendileri yer vermedikleri adayları düşünsünler önce. İstifa eden, CHP'den istifa edenler DSP'ye gitti. Şimdi CHP'ye en büyük rakip onlar oluyor. CHP'yi kaybetme korkusu sardı bence DSP'deki bu hareketlilik karşısında. O nedenle sol seçmen arasında böyle bir kaynaşma var. Bu da oldukça ilgi çekiyor. Biz de gazeteciler olarak böyle fokusluyoruz orayı.
Takip ediyoruz.
Şimdi önümüzdeki günlerde bu hareketliliğin daha da arttığını göreceğiz.
Peki, dediniz ki Mart ayı özellikle ikinci yarısı çok daha hareketli olacak. Evet. Biz de takip edeceğiz. Bakalım neler olacak. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. ATV A Haber koordinatörü Fatih Atik konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi'nde bir konuşma vardı. Bu konuşmada önemli olan konu şuydu ki Cemal Khashoggi'nin cinayeti gündemdeydi ve Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz de bu oturumda bir konuşma yaptı ve Avrupa Birliği'nden kalıcı adım çağrısı vardı bu konuşmada. Özellikle şunun altı çizildi: 5 ayı aşkın bir süre geçti ancak uluslararası toplum giderek sessizliğe bürünüyor dedi. Ve bu noktada şunun altını çizdi: Avrupa Birliği savunduğu değerleri siyasi çıkarlar için pazarlık konusu yapmamalı dedi Hatice Cengiz. Ve konunun hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de uluslararası mahkemede ele alınması için Avrupa Birliği'nin daha fazla girişimde bulunması gerektiğinin altını çizdi. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün uluslararası kurumlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. En kısa süre içinde bu cinayeti ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkarılmalı. Hiçbir ticari kaygının, siyasi çıkarın bu süreci etkilemesine izin verilmemeli dedi Hatice Cengiz. Ayrıca öte yandan Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pierre Antonio Panzeri de bağımsız bir inceleme komitesinin kurulmasından yana olduklarını söyledi ve Cengiz'e destek verdi. Öte yandan bugün Avrupa Birliği'nin karar alma organlarından bir tanesi, yürütme organı aslında, Avrupa Komisyonu'nun önemli bir konuğu var. İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye saatiyle 20.30 sularında Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'le bir araya gelecek. Elbette gündemde en önemli başlık İngiltere'nin ayrılık süreci. Çünkü Theresa May daha önce Brüksel'de imzaladığı ayrılık anlaşmasını Londra'da parlamentoya kabul ettirememişti ve özellikle İrlanda sınırına dair tedbir kararına bir tarih getirme ve bazı maddeleri daha netleştirmek için tekrar müzakere sürecini başlatmak istiyordu. Her ne kadar önceki açıklamalarında bu maddeler pazarlığa açık değil dese de Avrupa Birliği, elbette diyalog kanalları açık olacak. Bu akşam da yine tekrar İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek. Fakat 29 Mart'a, yani İngiltere'nin resmen ayrılmasını başlatacak olan geçiş sürecine sayılı haftalar kala artık Avrupa Birliği belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor ve yeniden müzakereleri açmaktan yana değil. Öte yandan İngiltere'nin ayrılık süreci sadece iktidarı ve Theresa May'i zor duruma sokmadı. Aynı zamanda muhalefetteki İngiliz İşçi Partisi'nde de bir istifa depremi var. Birleşik Krallık'taki ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nden 7 milletvekili istifa etti ve vekillerin kararında parti lideri Jeremy Corbyn'in Brexit politikaları ve parti içindeki antisemitik tartışmaların etkili olduğu haberlerde yer alan ayrıntılar. Öte yandan bir diğer önemli başlıksa Avrupa Birliği içinde uzun süredir Macaristan'la Brüksel arasındaki gerilim kendini hissettiriyordu. Bu kez de yeni bir tartışma başlatıldı. Çünkü Macaristan hükümetinin başlattığı bir tanıtım kampanyasında hem Macar kökenli Amerikan yatırımcı George Soros hem de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yasa dışı göçe destek vermekle suçlandı. Brüksel ise iddiaları yalan haber olarak niteledi. Zaten daha önceki açıklamalarında da Jean-Claude Juncker Orban'ı yani Macaristan Başbakanı'nı yalan haber kaynağı olarak nitelemişti. Macaristan hükümeti ise başlattığı bu tanıtım kampanyasını ülkenin dört bir yanına astığı afişlerle Macar asıllı Amerika milyarderi George Soros ve Amerikan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i yasa dışı göçe para aktarmakla hatta suçladı ve kampanyanın tanıtımı için hükümetin hem resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı hem de mülteci kabul kotasının zorunlu olmasını istiyorlar. Üye ülkelerin sınırlarının korunması ile ilgili hakları zayıflatıyorlar, göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırıyorlar ifadesi yer aldı. Hemen komisyondan bir açıklama geldi ve iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu söylendi. Bu da açıkçası mevcut gerilimin daha da artacağı anlamına geliyor. Çünkü Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderlerindeki popülist hükümet daha önce de Avrupa Birliği ne ilişkin açıklamalar yapmıştı ve kontrolsüz göçü desteklediği iddia edilmişti. Bu da Macaristan ve Avrupa Birliği arasındaki mültecilere yönelik siyaset nedeniyle bir anlaşmazlığın daha da derinleştiğini gösteriyor. Aslında şunu da hatırlatalım, 100 günden daha az kaldı Avrupa Birliği parlamento seçimlerine. Sadece Macaristan'da değil diğer ülkelerde de popülist söylemlerle özellikle göçmen karşıtı ve ırkçı partilerin biraz daha fazla oy toplamak için hali hazırdaki tartışmaları körüklemeye çalıştığını görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde de Hollanda'nın tartışmalı siyasetçisi Geert Wilder'dan bir açıklama gelmişti. Wilder özellikle önümüzdeki döneme ilişkin bir yasa tasarısı önermişti ve bu yasa tasarısında çifte vatandaşlığı olan kişilerin hem siyaset yapmasını hem de oy kullanmasının yasaklanmasını teklif etti. Sol partiler bunu son derece saçma olarak niteleyip reddettiler. Ancak dediğim gibi Geert Wilders en azından bu konuyla tekrar gündeme gelip kendi tabanını Avrupa Parlamentosu seçimi öncesi sağlamlaştırmak, genişletmek istiyor ve Wilders'in hedefindeki asıl partinin de Denk Partisi olduğu ki Denk Partisi Fas ve Türk kökenli siyasetçilerin, Hollandalı siyasetçilerin kurduğu bir parti. Özellikle azınlık hakları, eşitlik, sosyal adalet gibi konular üzerinde yoğunlaşan bu partiyi hedef alan Wilder. Denk Partisi'ndeki siyasetçiler Hollanda vatandaşı oldukları için buradalar ama Hollanda'dan çok Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorlar iddiasıyla partiyi hedef almıştı daha önceden de. Bunun da ötesinde Almanya'dan bir haberle tamamlayalım. Almanya'da artık kömür madenlerinin işletimi sona eriyor. 200 yıldan uzun bir süre sonra Almanya'da taş kömürü madenciliği bu yıl sona erecek. Almanya'nın batısına yer alan son kömür madeni de kapanacak. Bu kararın aslında çevre politikalarıyla da pek ilgisi olmadığı söyleniyor. Çünkü Avrupa Komisyonu 2007'de kömür sübvansiyonlarının ancak 2018'in sonuna kadar sürdürme kararı vermişti. Yani Avrupa Birliği'nden sübvansiyonların tamamen kalkması artık kömür madenciliğini de cazip bir sektör olmaktan çıkardı. Zaten Almanya son yıllarda özellikle son 10 yılı aşkın süredir yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyordu. Sadece kömür değil aynı zamanda nükleer enerji santrallerini de aşamalı olarak kapatmaya başlamıştı diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım Arzu.
Döndü Sarı Işık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis'le Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı bulutlu 13, İstanbul parçalı bulutlu 12, İzmir parçalı bulutlu 18, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 1, Amsterdam yağmurlu 11, Atina çok bulutlu 16, Bağdat parçalı bulutlu 18, Berlin yağmurlu 9, Kiev parçalı bulutlu 6, Lefkoşa parçalı bulutlu 18, Londra çok bulutlu 12, Madrid sağanak yağışlı 16, Mekke çok bulutlu 30, Moskova parçalı bulutlu 1, New York parçalı bulutlu 3, Paris yağmurlu 11, Pekin parçalı bulutlu 9, Roma çok bulutlu 4, Saraybosna parçalı bulutlu 11 ve Viyana parçalı bulutlu 10 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun bugün tarihli Soçi zirvesinde acil çözüm isteyen konularda varılan uzlaşı neden gizli tutuluyor başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Pazartesi günkü yazımızda Varşova zirvesinin arka planını okuyucularımıza anlatmaya çalışırken bu sürecin ana aktörlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, birliğini ve barışı hedef aldıklarını özellikle belirtmiştik. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez çetesinin İran karşıtlığı üzerinden kendilerine ram olmayan bazı bölge ve AB ülkelerine dahi hedef alabilme cesaret ve cüretiyle aymazlıklarını gözler önüne sermiştik. Bu çerçevede Türkiye'yi de hedef alan 2. Sykes-Picot'u anımsatan psikolojik harp ve algı operasyonlarıyla Orta Doğu ve dünyada kaos ve istikrarsızlık yaratacak bazı plan ve senaryoları gündeme sokma faaliyetlerini de açık ettik. Varşova zirvesiyle aynı gün toplanan Soçi zirvesinde Astana sürecinin 4. toplantısı yapıldı. Bu süreç bütün zorluklarına rağmen sahada büyük ölçüde çatışmayı durduran Türkiye, Rusya ve İran arasındaki işbirliği ve uzlaşmalara işaret ediyor. Zirvede Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'de çözüm ve barış için birlikte çalışma iradelerini yeniden teyit etti. Ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğe bağlı olduklarını, bölgede terörizmle mücadelede işbirliğinin devam edeceğinin işaretlerini verdiler. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Soçi zirvesinden bir gün önce Sistan-Belucistan bölgesinde meydana gelen ve devrim muhafızları ordusuna bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 27 askerin hayatını kaybetmesi, 13 askerin yaralanmasına yönelik terör saldırısıyla ilgili olarak Mehrabat Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, bölgedeki terörizmin ABD ve İsrail'den kaynaklandığını, bazı petrol zengini ülkelerinde teröre finansman sağladığını belirterek Körfez çetesine işaret etti. Ruhani'nin terörist gruplar Suriye'de şiddetli darbeler yedi ve birçok bölgeden temizlendiler. Suriye'nin muhtelif bölgelerinde, ülkenin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda hala terör unsurları bulunuyor yorumu, Türkiye'nin güvenli bölge tezi ve Fırat'ın doğusuna yapması an meselesi olan askeri harekatlarına açık bir destek anlamı taşıyor sanırım. Ruhani'nin Suriye yasal hükümetinin daveti üzerine orada bulunmayan ve izin almayan güçler bu ülkeyi terk etmelidir, özellikle de ABD güçleri. ABD ilk baştan uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Suriye'ye geldi ve orada işgalci güç konumundadır sözleriyle Türkiye'yi kastetmediği çok açık.
Zira hem Putin'in hem de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önceki akşamki açıklamalarında Adana mutabakatını hatırlatmış olmaları, bu mutabakatı kabul etmiş olmalarının açık bir işareti sayılabilir. Gerçi Adana mutabakatı Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının meşruiyetini sağlayan ve geçerliliği günümüze kadar devam eden bir sözleşmedir. Aynı şekilde terörle mücadele ederken teröristleri kovalamada kilometre şartı aranmaksızın onları gereken veya etkisiz hale getirebilecek yere kadar kovalanmasına meşruiyet sağlandığı da tartışılmayacak şekilde uluslararası hukuka uygun bir belgedir. Zirve sonunda 17 maddelik bildirgenin 4. maddesi, komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma ibaresinin YPG'ye işaret ettiği de açık. Zirve Türkiye açısından görüldüğü gibi çok başarılı geçmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi zirvesinde Astana platformunda somut, olumlu gelişmeler yaşandığı hususunu özellikle vurgulamıştı. Soçi zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri nedeniyle Isparta mitinginde yaptığı konuşmada, "Şimdi yeni bir hamlenin arifesindeyiz. Güney sınırlarımızın tamamını terörden arındıracak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik" açıklaması, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar başlıyor mu sorusuna neden oldu. Dikkatlerimiz bir anda Soçi zirvesinde Suriye'de acil çözüm bekleyen bazı konularda varılan, uzlaşılmış ancak kamuoyundan gizli tutulduğu iddia edilen uluslararası multimedya basın merkezindeki Rusya, İran ve Türkiye liderleri Soçi'de hangi karara vardı başlıklı toplantıya çevrildi. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Nikolay Surkoy, "Görüşme kesinlikle iyimser bir izlenim bıraktı çünkü liderler yapıcı fikirlere sahipti ve görüşmenin gidişatından memnun kaldığı belliydi. Görüşmede ya bir uzlaşıya varıldı ama bu uzlaşı henüz belli askeri sebeplerden dolayı dile getirilmeyecek ya da böyle bir uzlaşıya çok yakınız. Bu tamamen açık" yorumunda bulundu. Acaba Soçi zirvesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine, Fırat'ın doğusuna yapması muhtemel operasyon için uzlaşıldı mı? İdlib'in terörden temizlenmesi konusunda ciddi bir irade konulmasına mı karar verildi? Bekleyip görelim. Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun "Soçi zirvesinde acil çözüm isteyen konularda varılan uzlaşı neden gizli tutuluyor?" başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ömer Aslan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımıza. Sizinle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya ülkelerini kapsayan ziyaretini konuşacağız. Bu ziyaretin bir de Pakistan ayağı var. Önem verilmiş bir bölüm, Pakistan bölümü. Evet. Veliaht Prens 2 gün ayırdı Pakistan ayağına. Tabii daha devam ediyor. Önce bu ziyaretin sebeplerini soralım size. Ne bekliyor olabilir Suudi Arabistan bu Asya ziyaretinden?
Muhtemelen farklı seviyelerde farklı beklentileri var. En başta herhalde Veliaht Prens'in, tabii Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi sonrasında uluslararası bir hani kendisinden kaçınılan adam ya da işte artık izole edilmiş, tecrit edilmeye çalışılan bir adam gibi ve aslında yönetime de çok böyle hani ehil değil gibi bir algı, tabii bir şey vardı yani, genel bir büyük bir tepki oluştu dünyada. Bunu hani her ne kadar Amerika Suudi Arabistan ilişkileri çok yakın olsa da Amerika'da da çok ciddi bir şekilde gördük aslında. Amerika'nın o parçalı yapısı, tabii ki bir devletin belli işte CIA gibi, belki işte ordunun Pentagon gibi ya da Beyaz Saray gibi şu anki haliyle. Bazıları en azından Suudi Arabistan'a daha yakınlar ve desteklediler Suudi Arabistan'ı mümkün olduğunca. Yani hatırlarsak CIA başkanının gidip ziyareti, veliaht işte prensle görüşmesi, işte gülmesi hatta vesaire. Çok eleştirildi bunlar. Evet. Yani Amerika'nın o parçalı yapısında Amerika'da bir de ciddi manada özellikle kongreden ciddi tepkiler geldi. Bu Suudi Arabistan'ın yaptığı, yani Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi olayına karşı. O yüzden ABD de bile ciddi manada hani acaba bu veliaht prens destekleniyor ama çok hani ehil mi, Ortadoğu'yu daha fazla istikrarsızlaştırıcı bir unsur olabilir mi diye ciddi şüpheler doğmaya başlamıştı. İşte tam bence onların yani bireysel manada biraz bunları bu algıyı, bu izlenimi biraz kırma amacı var herhalde. Yani ben hala işte dünyada çünkü ziyaret ettiği ülkeler önemli ülkeler hem bölgelerinde hem de küresel anlamda baktığımız zaman. Pakistan'a gidiyorum. İşte Pakistan'dan hemen sonra Hindistan'a gidiyorum ki böyle bir zamanda da gidiyorum. Muhtemelen onun da şeyi var. Çünkü hani Hindistan'da bir terör patlaması oldu. Hindistanlı yetkililer bunu işte Pakistan tarafında hareket eden bir işte faaliyet gösteren bir terör örgütünü suçluyorlar. Onun suçlamaları demek doğrudan Pakistan'ı da suçluyor olmaları demek aynı zamanda. Şimdi böylesine aslında iki ülke ilişkilerinin, iki nükleer silah sahibi iki ülkenin hani ilişkilerinin böyle çok zorlu, gerilimli olduğu bir dönemde hala bu ziyareti yapması çünkü iptal edebilirdi eğer şey yapsa. Çok da büyük sorun olmazdı muhtemelen. Onu yapması, ardından ben hemen Çin'e gidiyorum demesi ki Hindistan'ın ayağından sonra Çin'e gidecek. Biraz hala ben uluslararası arenada yani gider en üst düzey görüşmeler yaparım ki Pakistan'da çok şaşalı karşılarında hani konuşuruz belki. Hindistan'da benzer şekilde. Çin hani çok aslında şey istekli böyle bir şeye. Biraz bu amacı var. Ama sanki biraz da onun dışında yani Suudi Arabistan biz aslında hep tabii batıya çok yakın. Yani silah alımına baktığımız zaman, silahlanmasına baktığımız zaman kaynağı asıl batılı ülkede. İşte Fransa'sı, en başta Amerika Birleşik Devletleri belki. Biz belki bilmesek de daha istihbari aparatları kullanma bakımından İsrail vesaire. Ama aslında Suudi Arabistan'ın yani sadece Hindistan ve Pakistan'ı bir kenara bırakalım. Çin'le de çok yakın ilişkileri var. Yani Amerikalıların silahlı drone Suudilerin kontrolüne vermeyi reddettikleri bir dönemde Çin, Suudi Arabistan'da silahlı insansız hava aracı üretme fabrikası kurdu. Yani ortak bir şekilde. Ciddi manada bir silah aslında alışverişi de var. Ve Cemal Kaşıkçı olayında ne Pakistan, ne Hindistan, ne de Çin'den hiç tepki gelmedi bile yani. Bu tamamen çünkü yani dediğimiz gibi biz her ne kadar tabii başka politikalarını belki Batı'nı eleştiriyoruz ama Batı aslında baktığı zaman bir yandan parçalı bir yapı olduğu için, tek bir yapı olmadığı için de birçok batılı ülkeden aslında ya bunları samimi bulabiliriz veya bulmayabiliriz. Arkada başka işler dönüyor olabilir ama en azından söylem bazında bile baksak bir baskı kuracak şekilde Suudi Arabistan üzerinde ve Veliaht Prens üzerinde hani ciddi manada eleştiriler geldi Suudi Arabistan'a karşı. Ama diğer tarafa baktığınız zaman yani iç işlerine karışmaktan aslında yani imtina etmedi baktığımız zaman batılı ülkeler ama ne Pakistan ne Çin ne Hindistan hiçbir şekilde zaten Çin'in genel politikası bu biz tamamen işimize bakıyoruz işte belki petrol ticareti silahlanma ile ilgili silah satışı yapabiliriz ama onun dışında Suudi Arabistan'ın içinde ne olduğu, Veliaht Prens'in ne yaptığı bizi ilgilendirmez gibi bir anlayış var. Tamamen iç işlerine karışmama üzerine. Bu da Suudi Arabistan'ın tabii çok işine geliyor şu anda. Yani eğer hani ülke içinde zaten birçok iddia var. Kendi içinde çalkantılar var aslında. Yani ulemanın bir kısmı modernizasyon projesine Veliaht Prens'in onay vermiyor. O tüm çalkantılı durumda aslında muhalefeti bastırdığı durumda, kanlı bir şekilde bastırdığı durumda iç işlerine karıştırılması işine geliyor ve anlamda dediğim gibi hala tabii ki Batı ile çok yakın ilişkiler var ama yani Çin'le de Hindistan'daki yükselen hani Çin, Hindistan bir ülke. Çin'in artık bir küresel güç haline geldi. Her ikisiyle de ilişkiler kurmak, bölgede yine Pakistan'la ilişkileri bu anlamda kurmak. Yani biraz kendi dış ilişkilerini de çeşitlendirmek Suudi Arabistan açısından muhtemelen avantajlı görülüyor. Yani yarın öbür gün çünkü Batı'nın yani Amerika'nın kendi içinde çalkantıları var. Ya sadece onlara güvenmek yerine belki Çin'i ve Hindistan'ı hatta benim izlenimim Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve belki diğer Umman gibi, Bahreyn gibi diğer Körfez ülkelerinin isteği Hindistan'ın ve Çin'in Körfez'de sahip olmak istedikleri aktivizmin çok daha ötesinde. Yani çok daha aktif olmalarını istiyorlar aslında. Hı hı. Yani güvenliği sağlamalarını istiyorlar. Belki denizaltılarını göndermelerini ciddi manada Amerika gibi gelip bir güvenlik şemsiyesi kurmalarını istiyorlar. Onu da yarın öbür gün eğer Amerika yani Trump var ne olacağı belli olmaz. Yani çekilir der bir anda Körfez kendi güvenliğini kendi sağlasın diyebilir. O manada Hindistan'la da Çin'le de bu şeyleri kurmak. Pakistan zaten ayrı mesele. Yani Pakistan son ziyarette de hani söyledi İmran Han. Zaten yıllardır bu politikası var. Yani bir şekilde Mekke ve Medine'nin olduğu, işte iki tane kutsal şehrin olduğu Suudi Arabistan'ı ve biz krallığı korumakta şeyiz diye. Ve binlerce askeri var Pakistan'ın şeyde şu anda Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla yani kendisinin hem güvenliğini hem de bölgenin güvenliğini sağlama açısından biraz dışa, batı dışı ülkeleri açılma politikasının aslında bir parçası gibi görebiliriz. Ve tabii muhtemelen birçok yatırım da yapacak ve karşılığını da almak isteyecek yani.
Peki şimdi biraz önce başta da söylediğimiz gibi bu Veliaht Prens'in Asya turunun Pakistan ayağı çok önem verilmiş bir bölüm. İki gün ayırdı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bu ziyareti. Ve orada da çok şaşalı bir şekilde karşılandı. Daha öncesinde yaklaşık bir ay kadar önce Muhammed Bin Selman'ın ziyaretinden önce Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de Pakistan'a hem de 12 yıl aradan sonra bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nda çıkan bir yazı var. Bu ziyaretlerin arka planının önemli olduğunu söylüyor yazı. Pakistan'ın Orta Doğu konusundaki tarafsızlık politikasından vazgeçip bu İran karşıtı ayağı mı kaydığını soruyor, sorguluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın ziyaretini bu açıdan önemsiyor. Çünkü aynı zamanda İran'da da bir terör saldırısı gerçekleşti. İran bundan Pakistan'ı sorumlu tuttu. Nasıl değerlendireceksiniz bu başlık altındaki
geziyi? Yani aslında bahsedilen izlenim doğru. Pakistan malum yani Orta Doğu'da mümkün olduğunca özellikle İran, Suudi Arabistan söz konusu olduğunda bir tarafsızlık politikası var ya, denge politikası var yani. Hani Suudi Arabistan'a yakın gözüken bir şey yapıyorsa mutlaka hemen akabinde işte İran'a yakın gözüken bir şey yapar. Ya bir üst düzey askeri yetkili gider, Genelkurmay Başkanı gider. Ya başbakan bir ziyaret yapar. Ya hemen bir ekonomik bir anlaşma imzalanır. Bir şekilde hani bak biz Suudi Arabistan'la şu adımı attık ama size de karşı olarak atmadık bu adımı diye bir imaj vermeye, bir izlenim vermeye çalışırlar mutlaka, bir mesaj vermeye. Şimdi son dönemdeki bu ziyaretler tabii yani arka arkaya gelmesinin yanı sıra bir de çok yani alışılmışın dışında, tamam ya Pakistan'da Suudi Arabistan'a karşı bir aslında halka da baktığınız zaman bir yakınlık var. Yani Suudi Arabistan sonuçta işte ciddi, belki İslam dünyasının lideri gibi gözükebiliyor. Yani bunun da bir kısmı şeyle alakalı. Pakistan'da birçok insan Pakistan'dan gidebilecekleri birkaç yer var çalışmak üzere. Onların en başta geleni de yani eğer üst düzey eğitim almamışlarsa, daha hani mavi yaka işlerde çalışıyorlarsa Suudi Arabistan'a gidiyorlar en başta. Ve ciddi yani hani ekonomik gelir elde edebiliyorlar bundan, kazanç elde edebiliyorlar. O yüzden de hani biraz İslam dünyasının lideri gibi gözüküyor. Ve zor zamanlarında da her zaman yardımcı olmuş. Yani işte mihibelerle Pakistan ekonomisini canlandırıyor. Son dönemde yine böyle oldu aslında. Bu ziyarette de bu şekilde oldu. Ciddi bir kısmı yatırım. Ya bu 20 milyar dolara yakın bir rakam geçiyor. Bazı yerde 13-14 milyar dolar. Ciddi bir kısmı yatırım. Ciddi bir kısmı da aslında hibe olarak Pakistan ekonomisine destek vermiş. Çünkü Pakistan ekonomisi zorda malum. Ama şimdi buradaki yani şey, Veliaht Prens'in karşılanması, Pakistan hava sahasına girer girmez 6 tane Pakistan F-16 uçağının kendisine eşlik etmesi, bunun yayınlanması başbakanlık tarafından Twitter'da, bu görüntünün yani verilen görüntüler çok üst düzeyde oldu. Hemen öncesinde de İran'da böyle bir saldırının olması, yani Belucistan eyaletinde böyle bir saldırının olması, Belucistan Pakistan İran'ın hemen sınırında, iki tarafta da aslında Belucistan denen bölgenin aslında şeyi var, yani İran tarafında toprakları var, Pakistan tarafında da var. İran'ın Pakistan'ı bundan sorumlu tutması, ama buna rağmen bu ziyaretin böyle üst düzey gerçekleşmesi bir anda, sanki benim de aklım açıkçası yani biraz acaba Pakistan yani Suudi'nin şeyi ne, ya da hani belki Arap Emirlikleri'nin hani buradaki açısı ne, nereden yaklaşıyorlar bu olaya? Çünkü yani bir İran'a karşı bir şeydi, çünkü Amerika'dan da sesler geliyor. Yani Amerika'nın Trump Milli Güvenlik Danışmanı sürekli İran'a karşı konuşuyor, bir operasyonun gerekliliğinden bahsediyor. Tartışma devam ediyor orada muhtemelen, ama herhangi bir şey olursa eğer, acaba hani böyle bir ya Pakistan ordusunun yine bir şeyi mi var? Yani çünkü Suudi Arabistan ne zaman Pakistan'a bu kadar çok fazla aşırı yaklaşsa, hibede bulunsa, Suudi Arabistan'ın Pakistan'a bakış her zaman şudur ya. Pakistan'ı kendi elindeki kullanabileceği bir paralı asker gibi görmeye çalışır. Yani parasını bize veririz, ekonomisinde katkı bulunuruz. Pakistan ordusu da gelir bize yardımcı olur, bizim savaşımızı verir. Tabii bunu Pakistan ordusu daha önce yapmadı. Yani Yemen'e aynısını yapmıştı örneğin Suudi Arabistan. Planı aynıydı. Yemen'de yine Pakistan ordusunu kullanıp Yemen'deki aslında savaşı öyle götürmeyi planlıyorlardı. Ama Pakistan ordusu yok hayır dedi, biz yani girmeyiz böyle bir şey. Çünkü İran'da var orada. Niyetleri muhtemelen yine mi öyle? Yani çünkü Pakistan'ın bu zor ekonomik durumunu kullanıp böylesine devasa bir yardımda bulunup, şaşalı bir gösteride bulunup halk tarafından da gelecek bir baskıyla. Malum Başbakan İmran Han zaten Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da muhalefetteyken de hep işte fonlar topladı, yardım topladı kendi hastaneleri için, vakıfları için. Yakın ilişkileri var. Oradan da bir muhtemelen yakınlık var. Pakistan ordusundan da gelen muhtemelen bir 1960'larda 70'lerde baktığınız zaman Pakistan ordusunun üst düzeylerde ciddi manada Şii nüfus vardı. Şu anda o muhtemelen bayağı azalmış durumda ciddi manada. Yani oradan da bir Pakistan ordusunun Suudi Arabistan'a yakınlığı var. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirince acaba hani Körfez'deki bu ülkelerin planı biraz yarın öbür gün bir şey olursa yine Pakistan ordusunu kullanabilir miyiz? Ama bunun garantisi yok bence. Ya bunu daha önce dediğim gibi denediler Yemen'de örneğin. Ya daha önce bunu Körfez Savaşı'nda denemişlerdi. Birinci Körfez Savaşı'nda 1991'de. Pakistan ordusu çoğu zaman hani Yemen o zaman da acaba Irak hani Saddam Hüseyin şeye girmiş, Kuveyt'e girmiş. Acaba hani çok az bir alan kaldı. Suudi Arabistan'a gelir mi diye. Sınıra yığmaya kalktılar. Gitmedi mesela Pakistan ordusu savaşma riski olduğu zaman. Ne zaman ki hani Mekke Medine'ye gelirler. Ancak o zaman ya da Riyad'a gelir. Ancak o zaman bizim savunuruz gibi bir şeye girmişlerdi. Yine garantisi yok yani çok fazla hani Pakistan ordusunu böyle kullanabileceklerine dair. Benim beklentim yakın zamanda Pakistan'ın bir şekilde özellikle İran'da bugün yarın şey çıkmaya başlar yani acaba Pakistan işte eksen mi değiştiriyor kendi açılarından baktıkları zaman. Muhtemelen üstüde ya bir ziyaret olur ya resmi bir açıklama olur bizim hani İran'la kadim dostuz vesaire gibi. Açıkçası onu bekliyorum. Ve de şey yapamaz ama yani Pakistan ordusu da yani böyle Suudi Arabistan'ın kendisini götüreceği maceraya çok giremez. Çünkü böyle bir şey Pakistan'ı ciddi manada istikrarsızlaştırır ister istemez. Yani çünkü İran'ın da belli şekilde Pakistan içinde bir nüfuzu var baktığınız zaman. Çünkü Pakistan nüfusunun %20'si Şii. Aslında İran'a karşı adım atamamasının en baştaki nedenlerinden bir tanesi de bu. Ve Şiiler hani aktifler politik anlamda. Devrimden sonra çünkü İran rejimi ciddi manada ilişki kurdu onlarla, Şiilerle, Pakistan'da yaşayanlarla. Şimdi Pakistan'ın istikrarsızlaştığı bir durumu Pakistan ekonomik koridoru Çin'in yaptığı yatırımı da Çin istemez. Çünkü Çin'in en büyük isteği ben bu yardımı yapıyorum, yatırım yapıyorum size $50 milyar müthiş bir para. Müthiş yatırım, iş yaratıyorum vesaire. Yani bunun her ne kadar olumsuz başka sonuçları olacaksa da muhtemelen. Ama istikrar yani. Hani bu yatırımın güvenliğini koruyacaksınız. Pakistan ordusunun şu anda en büyük aslında misyonlarından bir tanesi o. Hani o yüzden biraz aslında özellikle Afganistan'a yakın bölgelerde işte terör operasyonları yapıyorlar. İşte daha çok aşiretlerin yaşadığı yerlerde o terörü temizlemeye çalışıyorlar. Çünkü Pakistan, Çin şey diyor yani yatırımların güvende olmasa niye yatırım yapsın? O yüzden hani çok da kolay değil. Ama yani şeye de bakmak lazım. Suudi Arabistan'da aslında Pakistan'ı her zaman tutma gibi bir şeyleri de yok. Yani onu da Pakistan biliyor muhtemelen. Çünkü Pakistan Hindistan'la Suudi Arabistan ilişkileri çok yakın. Birçok Hintli yine çalışıyor Suudi Arabistan'da. Çin'le de benzer şekilde şu yakın bir ilişki var. Hani dolayısıyla ya yani Pakistan benim izlenimim yani çok böyle olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu kadar kendisini ateşe atacak bir adım atacağını pek hani sanmıyorum. Çok zor.
Peki Suudi Arabistan-Pakistan ilişkilerinin geleceğini değerlendirirsek neler olabilir?
Yani yine sanki şey gibi tabii Pakistan ekonomisi ne olacak bilmiyoruz açıkçası. Biraz da yani bir kısmı herhalde onunla alakalı. Yani siyasi ekonomiyle, politik ekonomiyle alakalı bunun bir kısmı. Şimdi IMF'ye gitmekte zorlanıyorlar. Amerika bağlantısı var çünkü orada. Yani gittikleri an IMF'ye Amerika ile Çin'deki tüm ilişkilerinizi bir öğreneyim diyor. Yani ne yapıyorsunuz, kim geliyor, kim gidiyor bilin. Onu da istemiyor Pakistan haliyle. Çin de istemiyor haliyle. Şimdi orası sıkıntılı. Ya Pakistan ekonomisi hani 12-13 milyar dolar hibe ettiğini düşünelim. Ve bunun hani 6-7 milyar doları belki hani yardı şey olsun, yatırım olsun. Yetecek mi? Yani Pakistan gibi büyük bir yani milyonlarca insan yaşıyor. Yani hani Türkiye'nin belki 2,5 katına yakın bir nüfus var. Hani idare eder mi? Ne kadar sürer? Yani bu yardım sürekli gelecek hali yok. Çünkü Suudi Arabistan tamam petrol fiyatları son dönemde biraz arttı ama yine onların istediği seviyede değil. Hani daha önce alıştıkları seviyede değil. Şimdi o yani bir herhalde faktör olacak yine. Yine Suudi Arabistan'a gitmek zorunda kalırlarsa, yine emirliklere gitmek zorunda kalırlarsa muhtemelen karşılık beklenir. Yani hani biz bu kadar yardım bedava verecek halimiz yok. İşte orada çok zorlanırlarsa hele ki biraz Amerika da onu yapıyor aslında böyle belli grupları özellikle Pakistan'ın içerisindeki etnik anlamda dezavantajlı olan işte belki yanlış muamele edildiğini düşünen grupları biraz hani sanki kaşıma durum var gibi yani harekete geçsinler, aktif olsunlar, protesto etsinler falan diye. Biraz da halktan böyle bir tazyik falan gelirse belki zorlanabilirler belli bir zor hani seçim yapmaya hani İran'a karşı adım atmaya ama yani Suudi Arabistan-Pakistan ilişkileri dediğim gibi iki tarafında birbiri üzerinde belli güçleri var ama Pakistan'ın gücünün ben her zaman daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın güvenlik yani. Yani. Pakistan kendi güvenliğini sağlar. Devasa bir ordu var, nükleer bir güç. Ama Suudi Arabistan için aynı şeyi söylemiyoruz. Yani çok ciddi manada. Hani Pakistan ya ben yine herhangi bir Suudi Arabistan dışında yerde savaşmayı reddediyorum. Sadece şeyi savunurum dese veya biraz oradaki subayların danışmanının sayısının azalsa Suudi Arabistan çok ciddi güvenlik açığını şey yapar. Ve bunları Hindistan'la falan doldurmak da mümkün değil. Çünkü hani Müslüman değiller. Hani zor ya da Pakistan ordusundaki hani Hindistan ordusundaki Müslüman sayısı da az. E Çin'den bunu sağlayacak haliniz yok. O zaman da Suudi Arabistan kendi içinde sorun olur. Dolayısıyla hani benim görüşüm her ne kadar ekonomik anlamda Pakistan bağımlı gibi gözükse de aslında genel manaya baktığımız zaman Suudi Arabistan sanki biraz daha bağımlı gibi. Hı hı. Bir de tabii Afganistan boyutu var ama o apayrı bir konu yani şeyle. Çünkü Suudi Arabistan sadece Pakistan'dan beklentisi biraz şey. Yani Afganistan konusundaki bu sorun çözülsün. Oradan biz de buna eğer sağlar gözükürsek çünkü aktifler yani hem emirlikler hem de Suudi Arabistan. Amerika nezdinde de bir hani puan kazanırız şeyi var. Ve bu Kaşıkçı'dan sonra biraz daha şey olur. Ama tabii o da ayrı sorun. Çünkü Pakistan ya dar bir şey var. Yani çıkarlara ilişkileri dar. Böyle küresel bir vizyonu yok bölgesinde ama güçlü bir ülke yani. Hı hı. Belli elinde kullanabileceği varlıkları çok fazla.
Peki Afganistan ayağından beklentiler neler?
Yani Afganistan'da aslında sürpriz oldu bu gelişme. Yani son hani biliyorsunuz artık ciddi madde ilerlediği söylendi görüşmeden. İşte Amerikalılarla çekilme üzerinde aslında anlaşıldı ama hani bunun açıklanmadığı falan söylendi. Ama mesela plan şuydu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ziyareti sırasında Taliban'ın üst düzey liderlerinin de Pakistan'a gidip hem Veliaht Prens'le hem de İmran Han'la görüşecekleri Taliban'ın söylenmişti. İptal edildi görüşme. Hani niye iptal edildi, ne oldu? Bahane buldular. İşte biz BM'nin seyahat listesinde, kara listesine alındığımız için seyahat edemedik falan dediler ama Doha'ya gidiyorlar sürekli yani. Hani Doha'ya gidebilen Pakistan niye gelemesin? Biraz orada başka bir şey var muhtemelen ki Taliban şey değil. Dediğim gibi iş... Yani Afganistan tarafından çok ciddi tepki var. Yani Afgan hükümeti ya Taliban yine gelecek. Yine o bizim 90'larda gördüğüm işte baskıcı bir rejimi uygulamaya çalışacaklar. Gücü domine edip monopoli yani tekellerini almaya çalışacaklar. Dolayısıyla o da hani istemiyor tabii Afgan hükümeti haliyle. Yani dışarıdan yardımlar geliyor. Belli şekilde insanlar refah içinde yaşıyor. Taliban geldiği zaman bambaşka bir siyasi mücadele demek. Yani tabii onda Pakistan'ın yapacağı çok bir şey yok. Hani Amerika'nın eline bakıyor biraz olay ama Afganistan'da her ne kadar son dönemde biraz ilerleme kaydedildi ama ben hala çok fazla gelişmenin hani açık olduğunu düşünüyorum. Yani Hindistan tabii ne yapacak yani? Hani şu ana kadar şeydi biraz olumluydu. Tamam bırakalım biz hani ne yapıyorlarsa yapsınlar biraz modunda gibiydi. Şimdi terör saldırısı sonrası hani mutlaka eminim yani Hindistan-Pakistan ilişkilerini biraz bildiğiniz zaman şunu görüyorsunuz hani her zaman birisi diğerine eğer terör saldırısında hani bulunduğu ima ediliyorsa diğer taraf mutlaka bir ona karşılık veriyor. O yüzden bunu Pakistan'daki bir saldırıyla mı vermeye çalışacaklar yoksa Afganistan üzerinden bir şeyle mi vermeye çalışacaklar onu göreceğiz ama çok muhtemelen kolay olmayacak. Ama şey önemli ya Pakistan eliti aynı çizgide gibi gözüküyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani İmran Han'la ordu Taliban konusunda aynı fikirdeler, Afganistan konusunda aynı fikirdeler, Körfez ilişkilerde aynı fikirdeler. Yani biraz belki Katar falan yeniden gündeme gelirse belli olur ama hani en azından elitte bir bölünme yok gibi gözüküyor.
Peki Hindistan açısından bakarsak ne tür gelişmeler olabilir hem Afganistan hem Pakistan konusunda?
Yani Hindistan şöyle şimdi Suudi Arabistan aslında Hindistan dış politikasında biraz o Suudi Pakistan merkezli politikayı aşmış durumdaydı son döneme kadar. Tabii bu terör saldırısı seçimler geliyor Mayıs ayında. Başbakan haliyle büyük bir baskı altında. Yani cevap vermeniz gerekiyor böyle bir şeye. Ne yapacaklar önemli. Ama genel manada baktığımız zaman Suudi Arabistan ilişkilerini mesela yani bizim hani Suudi Arabistan-Pakistan ilişkileri önemli değil. Biz sonuçta kendi ilişkimize bakarız şeklinde bakıyorlardı. Çünkü Hindistan yani 2,5 milyona yakın da Hintli Suudi Arabistan'da yaşıyor ve Suudi Arabistan'daki Hintliler Pakistanlılardan çok daha üst seviyedeler. Beyaz yaka, mühendis, doktor, işte ciddi madde öğretmen vesaire. Hani Hindistan işte eğer bilmiyorum Amerika ile de tabii muhtemelen görüşeceklerdir tüm bu şeyler ama Afganistan'daki sürecinin altını oymaya yönelik hareketlerde bulunabilirler. Afgan hükümetine doğrudan daha yakınlaşabilirler çünkü Afgan hükümeti şu anda müttefik arıyor. Yani Taliban bir taraftan Pakistan bastırıyor, ABD bastırıyor. Hemen Afgan hükümeti dikkat ettiyseniz yani son dönemde işte Ruslarla görüşüyorlar, işte Çin'le görüşüyorlar, işte Hindistan'la görüşüyorlar ki kendilerine müttefik arayalım dışarıda. Biz de bu süreci baltalayalım şeyindeler. Hindistan muhtemelen tabii en başta benim gördüğüm bir Pakistan'ın da kendi içinde muhtemelen Şiilere falan mesela bir saldırı şeyi olabilir. Yani oradan çünkü İran'ı hemen devreye sokmanız mümkün olabilir. Muhtemelen stratejik bir yere saldırı peşindeler ve Pakistan'ı biraz hani şu anda gözüken o hani birazcık durulmuşluk, istikrar ortamını bozmak isteyeceklerdir. Yani biraz yeniden sanki böyle sıcak, böyle hafiften bir alt, yani düşük yoğunluklu bir çatışma şeyi mümkün herhalde yani.
Peki, bakalım neler olacak, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ömer Aslan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.